su hack. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.
Merhaba, hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan.
Ben Nuran Yüce.
Evet, su hakkında bu hafta güzel bir haberle başlayalım dedik. Avrupa'nın en küçük ülkeler arasında yer alan bir ülke var, Slovenya. Burada, burası çok zengin su potansiyeline sahip olan bir ülke. Slovenya'da parlamentonun 90 vekilinden 64'ünün onayıyla anayasaya bir madde eklendi ve her bireyin içme suyuna erişme hakkı resmen tanınmış oldu. Yasanın en önemli yönü bir insan hakkı olan suyun ticarileştirilemeyeceğini de içeriyor olması ve iktidarda merkez sol bir koalisyonun olduğu bir ülkede sağ muhalefet aslında bu yasanın gereksiz olduğunu söylemiş, çekimser kalmış ama yine de hani hayır oyu da kullanmamış. 21. yüzyılın sıvı altını olan suyun en üst düzeyde hukuki koruma altına alınması gerektiğini söylemiş başbakan. Slovenya'nın oldukça zengin ve kaliteli su varlıkları var ama buna rağmen suyun uluslararası şirketlerin hedefinde olduğuna dikkat çekerek buna en baştan bir engel koymak istemişler.
Evet, güzel haber bu kadar.
Evet.
Bundan yetinmemiz gerekiyor çünkü geçtiğimiz hafta gözümüze çarpan suyla ilgili haberlerin hepsi kötü.
Evet.
Onları derlemeye çalıştık. Öncelikli olarak da Salda Gölü'nden bahsetmek istiyoruz. Türkiye'nin en önemli doğa miraslarından biri olan Salda Gölü büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Gölü besleyen derinin üzerine DSİ geçen ay bir gölet yapmıştı. Şimdi de göl kıyısında Kayadibi köyüne bir başka gölet ve taş ocağı yapılması gündemde hızla ilerliyor. Oysa bu göl birçok açıdan öneme sahip ve özelliği bulunmakta. Bembeyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyuyla Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biri. Salda Gölü Türkiye'deki uluslararası öneme sahip 135 sulak alandan birisi. Bu kumsalının beyaz olmasını sağlayan da magnezyum elementi tertemiz suyu ile meşhur aynı zamanda. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta etrafı ormanlarla kaplı tepeler var. Etrafında kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tozu bir karakteristik yapıya sahip bir gölden bahsediyoruz.
Göller bölgesi içinde bir.
Evet, göller
bölgesi. Onu da söyleyeyim. Göller yöresi de deniliyor buraya. Büyük ihtimalle coğrafya derslerinde hepimiz duymuşuzdur
göller yöresini. Evet, Salda Gölü'nü ismini de duymuşuzdur.
Evet.
44 kilometre karelik yüz ölçümü. 180 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin 3. en derin gölü aynı zamanda.
Yüksek alkalin içeren bir yapısı var. Ekosistemi de büyük ölçüde el değmemiş olduğu için Türkiye'nin suyu en temiz göllerin başında geliyor. Burada endemik türler de var. Endemik salda yosun balığı var. İşte aynı zamanda 110 kuş türünün yaşam alanı burası. Ve gölün arka kısmında kalan ormanlık alanda da çeşitli memeli hayvanlar var. İşte tavşan var, tilki, yaban domuzu var, keklik var. Bunun gibi büyük hayvanlar da bulunuyor.
Evet. Şimdi bu göl ifade etmeye çalıştık. Çok kendine özgün yapısı var. Ama ciddi. Ayrıca şunu da söylemek lazım. 1989 yılından bu yana birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altında olan bir bölgeden bahsediyoruz. Salda Gölü ve çevresi aynı zamanda tabiat parkı ilan edilmiş durumda. Ancak tüm bu güzel özelliklerine ve koruma tedbirlerine rağmen işte az önce söylediğimiz tehditlerle baş başa kalmış durumda. Geçtiğimiz yılda gölün özelliklerini yitirdiğine dair de kimi tespitler vardı. Profesyonel dalgıçlar bunu geçtiğimiz yıl söylüyorlardı. Göl üzerinde bir araştırma yapmışlardı. Göldeki beyaz kayaların ve canlıların kirlilikten önemli oranda etkilendiğini tespit etmişlerdi. Çünkü, şimdi çünküleri saymaya başlayalım. Çevresinde kaçak kuyular var. Hı hı. Yoğun su alımları yapılıyor. Yoğun tarım ve taş ocakları ile havzadaki çok sayıda gölet ve baraj yapımı ve insani etkiler geçmişte az tuzlu ve oldukça temiz olan su kalitesini artık olumsuz etkilemeye başlamış durumda ve ekosistem dengesinin bozulduğu ifade ediliyor. Ayrıca kuraklık nedeniyle de her yıl su seviyesinde düşüş gerçekleşiyor. Yaklaşık bir metreye varan düşüşlerden bahsediliyor.
Bu yıllık tabii.
Evet, yıllık. Son 20 yıldır göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olduğundan bahsediliyor. Ve bu süreklilik arz eder bir durumda.
Evet. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra şunu söylememiz lazım. Yani bu kadar korunması gereken bir yer, bu kadar güzel özellikleri olan bir yer korunması gerekirken katlediliyor maalesef. Bu Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün kıyısında ikinci bir gölet yapılma meselesinden bahsedelim. Gölü besleyen Düden Deresi'nin üzerinde bir gölet yapılıyor. Geçen ay inşasına başlanan Salda Göleti'ne de zaten ona yönelik de halktan tepkiler gelmişti. İnsanlar istemediler ama maalesef DSİ bunları dinlemeyip bu da yetmezmiş gibi gölün kıyısındaki Kayadebi Köyü'nde yeni bir gölet yapma kararı aldı. Ve böylece Salda Gölü'nün etrafı bu ikisi de tamamlandığında yapay göletlerle çevrilmiş olacak.
Bu yapay göletlerin malzemesi de aynı zamanda yeni bir taş ocağı açılarak hem de sit alanı içerisinde.
Birinci derecede doğal sit alanı içerisinde.
Temin edilmesi planlanıyor. Yani gölet olursa Salda Gölü'nün neler bekliyor ona da bir bakabiliriz. Gölet yapımından dolayı su rejiminin olumsuz etkileneceği çok aşikar. Göletler bölgedeki endüstriyel tarım faaliyetlerinin sürekli artan su talebini karşılamak üzere yapılıyor. Bu tip tarım faaliyetleri arttıkça tabii doğal olarak kullanılan tarımsal ilaçlar ve gübre miktarı da artacağından Salda Gölü büyüyen bir kirlilik baskısıyla karşı karşıya kalacak. Kirlilik göldeki yaşamı da tabii olumsuz etkileyecek.
Tabii bu da orada yaşayan canlı türlerini etkileyecektir. Göletin yapımında kullanılacak malzemeyi çıkarmak için kurulacak taş ocağının olduğu araziler çevre düzeni planında orman alanı olarak görünüyor. Çayır, mera, tarım arazisi ve fundalık alan olarak ayrılmış arazilerden oluşuyor aslında. DSİ'nin ÇED başvurusu üzerine Kayadebi Köyü'nde projelendirilen bu gölet projesi ve malzeme ocakları, taş ocakları bunlar da. Bunlarla ilgili kurumlardan görüş talep edilmişti. Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilen yanıtlarda neler söylenmiş? Malzeme ocaklarının Yarışlı ve Salda Gölleri'nin tampon bölgesinde kaldığı söyleniliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün verdiği görüşte ise gölet projesinin ünitelerinden biri olan o malzeme ocağının Salda Gölü birinci derece doğal sit alanı içerisinde kaldığına dikkat çekilmiş. Konuyla ilgili talebin Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından değerlendirileceği kaydedilmiş.
Evet. Şimdi başka yerler de görüş bildiriyor. Koruma altında bulunan ve sulak alan statüsündeki Salda Gölü'nü etkileyecek olan gölet projeleri için Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği görüşte Salda ve Kayadebi göletleri için tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu ve diğer kullanım hakları hariç olmak üzere yılın belli dönemlerinde ekosistemin devam edebilmesi için çevresel akış bırakılması gerektiğinin altı çizilmiş.
Yani can suyundan bahsediyoruz.
Evet. Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşünde ise söz konusu faaliyetin turizm merkezi olan bölgede yapılacağı için, çünkü cidden eşsiz bir bölge, turist çeken bir bölge.
Ciddi turist çekiyor.
Evet, bölgede yapılacağı belirtilerek bu projenin yani bu işte taş ocağının ve göletin söz konusu faaliyetlerinin yani yoldan görülmeyecek, karayolunun ve turizm unsurlarının olumsuz etkilemeyecek mesafeler içinde yer alması ve maden ruhsatı taleplerinin bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olduğu ifade edilmiş. Yani kaygıları gözden ırak olsun.
Aynen.
İçerikte bir itirazımız yok noktasında şekilleniyor.
Bizden uzakta yapın, görmeden yapın.
Gözümüz görmesin.
Şimdi Salda Gölü'nden bahsettik. Salda Gölü, göller yöresi dediğimiz bir sistemin hidrolik bir sistemin aslında parçası. Salda Gölü bunlardan sadece bir tanesi. Burada 13 tane göl var. Acı Göl, Akşehir, Beyşehir, Burdur.
Daha genel olarak bakmaya başladık şimdi.
Evet, şimdi biraz böyle uzaklaşıyoruz. Daha büyük bir resme, daha uzaktan bakıyoruz. Burada çeşitli göller var. Ve maalesef göller yöresi de tıpkı Salda Gölü gibi DSİ tarafından yapılan göletlerle tahrip edilmiş durumda büyük oranda. Bunun sonucunda da doğal sulak alanlar hızla yok oluyor. Göller yöresindeki göller başta hatalı sulama projeleri yüzünden sonra da iklim değişikliği yüzünden sularını kaybediyorlar. Burada ayrıca sulak alanlar zirai, ilaç, evsel ve endüstriyel kirleticiler, yapılaşma gibi tehditlerle de karşı karşıya.
Evet, örneğin Eğridir Gölü kirlilik ve aşırı sulama baskısı altında. Hı-hı. Tarımsal kaynaklı kirleticiler ve endüstriyel tarım nedeniyle aşırı su kullanımı var. Burası UNESCO ve Ramsar aslında sözleşmesi kapsamında koruma altına alınması gereken bir yer. Hı-hı. Yine Afyonkarahisar Denizi'nde yer alan Acı Göl'de özelliğe sahip, çok önemli özelliklere sahip bir göl. Başta hmm. flamingo ve kılıç gaga olmak üzere 176 kuş türü bu bölgede evet. yaşıyor. Tuzun başka pek az canlıya yaşam şansı verdiği yazları beyaza kesen bir bölgede konaklıyorlar bu kuşlar ve hmm. barınıyorlar. Ama bunlar da tuz ve soda fabrikalarının hmm. tehdidi altında. Bunlar sayesinde yani bunların gösterdiği faaliyetlerden dolayı Acı Göl'de yok olmak üzere diyebiliriz.
Hı hı. Akşehir Gölü var, o da yok olmanın eşiğine geldi. Beyşehir Gölü burada %75 oranında bir küçülme söz konusu. Ciddi kuruma tehlikesiyle karşı karşıya burası. Burdur Gölü'nün su seviyesi ise son 10 yıl içinde 10 metre düşmüş. Su hacmi %27 oranında azalmış. Yani gördüğünüz gibi büyük resimde hiç iyi değil.
Daha büyük resme de bakabiliriz.
Evet, bir de ona bakalım.
Evet, Türkiye'ye yani sadece bakalım. Göller bölgesinde değil, tüm Türkiye'de bir kuruma var. Son 40 yıl içerisinde ya da sulak alanlarında kayıp var diyebiliriz. Son 40 yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyon 300 bin hektar sulak alan yok oldu. Türkiye'de şu an 2 milyon 500 bin hektar alanlık hektarlık hmm. sulak alan var. Hmm. Türkiye'deki pek çok sulak alanı aşağıdaki sebeplerden. Hepsi de sıralamamış olabiliriz aşağıda.
Bunlar ama şimdi, en önemli sebepler diyebiliriz.
Evet. Sıralayacağımız sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Tarım için aşırı su çekimi ve su israfına neden olan sulama yöntemleri. Bunlar Orta Anadolu'da bulunan Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Ereğli Sazlıkları'nı, Kulu Gölü, Meke Gölü, Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı gibi göllerin hmm. aslında yok olmasının başlıca nedenini oluşturuyor.
Evet. Yine tarım, endüstri ve kentsel kullanım sonucu oluşan atık suların arıtılmadan doğaya geri verilmesi. Bu da işte Eğirdir Gölü, Bafa Gölü, Tuz Gölü, Gediz Deltası, Uluabat Gölü, Beyşehir Gölü, Burdur Gölü, Göksu Deltası, Sapanca Gölü, Ak Yatan Lagünü gibi yerlerde çok sıklıkla gördüğümüz hı hı. bir şey. Yine büyüyen çarpık kentleşme sonucu yerleşim yeri ve tarımsal alan açmak için kurutulan sulak alanlar var. İşte bizim İstanbul'dan en güzel örnek herhalde 3. Havalimanı 70 tane yeri göletleyip kuruttular hatırlarsanız.
70 tane gölcük yani olanı göle aslında aynen. su birikintisi deyip
kuruttular. Evet su birikintisi hı-hı. demişlerdi. Yine gölet, baraj, HES ve su transferi gibi doğa ve toplum üzerinde olumsuz etkilere dikkate alınmamış pek çok su altyapı projesi var.
Ve bu su transferleri gün geçtikçe artıyor. Evet. Miktarı artıyor, taşınan suyun miktarı ama aynı
sayıları
zamanda
da artıyor
sayıları
zaten.
Da artıyor. Melen projesi bunların başında sayılabilir. İstanbul'a su temin eden büyük Melen projesi.
Evet. Yine otoyollar ve köprüler gibi dev ölçekli altyapı projeler var. Uluabat Gölü bundan etkilenen göllerden bir tanesi. Madencilik, taş ocakları kurma gibi faaliyetler yüzünden işte az önce verdiğimiz Salda Gölü'ndeki mesele. Ve yasak balıkçılık, avcılık faaliyetleri. Bu da Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü'nde çok sık rastlanan bir durum.
Evet. Konya Kapalı Havzası'nda aşırı sulama ve yanlış altyapı projeleri nedeniyle sulak alanların %65'i yok oldu. Tuz Gölü tamamen yok olmak üzere. Bafa Gölü'ndeki balık stoklarında %97 oranında bir düşüş var. İç Anadolu bölgesinin güneybatısındaki Akşehir Gölü için artık sadece coğrafi tanımlar verilebilir halde. Evet. Hı hı. Bu nadir doğa parçası son 10 yıllarda yok olmanın eşiğinde gidip geliyor. Eber Gölü ile bağlantısını kesen DS'yi, regülatörü ve sulama kanalları, kaçak kuyular, kuralsız sulama, göletler ve gölü besleyen nehirlerin üzerine inşa edilen yapılar, Sultan Dağları'nın kuzey eteğiyle Emirdağ kütlesi arasındaki gölü tehdit eder halde.
Hı hı. Tuz Gölü de ülkenin ikinci büyük gölü biliyorsunuz. Bunun da şimdilerdeki derinliği 8 ile 10 metre arasında değişiyor. Göl sularının azalmasıyla birlikte onlarca irili ufaklı adalar artık bu gölü bir adalar gölüne dönüştürmüş durumda.
Evet.
Yine başka bir mesele bu korunan sulak alanların sayısının azlığı aslında. Türkiye'de sayısı 135 olarak saptanmış olmasına rağmen Ramsar kapsamında korunması onaylanmamış bir sürü yer var. Sadece 14 tane yerde Ramsar koruması altında diyebiliriz. Bunun da en önemli nedeni Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndaki teknik kapasitedeki yetersizlikler aslında.
Öyle olduğu söyleniyor.
Yani öyle olduğunu tahmin ediyoruz daha doğrusu çünkü bir açıklama falan da yok. Bakanlığın sulak alanlar birimi, sulak alanların bilim kurullarının oluşturması, sınırlarının çizilmesi, yönetim planlarının hazırlanması ve takibi gibi bir dizi faaliyetin o yoğun yükünü kaldıracak kapasitede olmadığını düşünüyoruz. Çünkü hiçbir şey yapılmıyor hakikaten. Koca ülkede 14 tane Ramsar alanı var. Bu önemli konuda böylesine basit bir nedenle ihmal var. Bu da tabii çok düşündürücü. Tabii kanunla da bitmiyor iş. Az önce bahsettiğimiz göllerden bazıları Ramsar Sözleşmesi'ne göre hani koruma altında. Ama buna rağmen korunamıyorlar. Yani uygulamaya geçmedikten sonra bu yasalar çok önemli
değil. Yani hem koruma altına alınmıyor, alınması hı hı. durumunda yeterince korunmuyor. Ama bundan da öte aslında koruma mantığı bir tarafa bırakılmış durumda. Tabii. Yani gereksiz. Hatta evet. projelerin hızla devreye sokulabilmesi hı hı. için var olan düzenlemeleri ihlal eden nitelikte adımlar atılıyor. Çevre evet. ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 20 Ekim'de Salda Gölü'nü etkileyecek gölet projesiyle ilgili ÇED sürecinin başladığını duyurmasının ardından sadece 6 gün sonrasında gölet ve paralelindeki taş ocağının temeli atıldı. Hı-hı. Hiçbir prosedüre uyulmadığının göstergesi bu. Yani ÇED süreci nasıl 6 gün içerisinde sonuçlanır
hı-hı.
ve projeye onay verilebilir.
Geçtiğimiz Ocak ayında şöyle bir şey olmuştu Nurhan, hatırlatalım. Biz o zaman da söylemiştik de olup biteni. Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aralarında Düzce'nin de bulunduğu illerde yapılan 99 adet baraj ve HES'in açılışı vardı. Burada Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuşmuştu ve şöyle demişti. Düzce'de yaptığı konuşmada şöyle diyor. Uğur Suyu üzerinde bir baraj yapacaklarını belirterek diyor ki bunu bir gölet gibi yapıp sonra baraja dönüştüreceğiz. Proje baraj olarak hazırlandığında 7 yıl su ölçümü var. 2 yıl planlaması sürüyor. 1 yıl projesi. 10 yılda başlıyor en fazla hı hı. en az diyor. Ama gölet olunca benim bir imzamla iş bitiyor. Bunu evet. söyledi yani.
Gerçekten. Bunu birkaç yerde de söyledi. Antalya'da da aynı şekilde ifade etmişti. Eğer diyor barajın yüksekliği 30 metreyi geçerse ya da sistemin yüksekliği 30 metreyi geçerse baraj niteliğine bürünür. 30 hı hı. metreden küçüğüse gölet deniliyor. Biz gölet yaparsak bütün prosedürleri aşmamız mümkün oluyor. 30 hı-hı. metreyle başlıyoruz. Daha sonrasında revize ediyoruz. Projeyi yükseltiyoruz. ve böylece işte o barajların ÇED sürecinden de bu inşaatları muaf tutmuş oluyoruz diyor. Bunu açık bir biçimde hı-hı. ifade edebiliyor. Çünkü yol almamız gerekir diyorlar. Hızlı davranmamız gerekir. Bu tür prosedürlerle uğraşamayız diyorlar. Ama bu prosedürler aslında bütün ülkenin yaşam garantisi. Aynen. Yani doğa yoksa, su yoksa, toprak yoksa istediğiniz kadar hı-hı. kalkının hayatta kalamazsınız.
Evet. İşin komik tarafı, trajik tarafı aynı zamanda doğal gölün yanına gölet yapıyorlar. Gölleri kurutmak yaparken hani gölleri de kurutmuş oluyorlar tabii bunu hı-hı. yaptıkları zaman. Bu akla mantığa sığmayacak bir şey, bir yönetim anlayışı. Önce yok edip sonra da yapay olanını inşa ediyorlar. Bu kaynak ve doğa israfının başka örneklerinden bahsedelim. İstanbullular olarak biliyorsunuz Kanal İstanbul. Şimdi geçen gün, geçenlerde şöyle bir haber gözümüze çarptı. Kanal İstanbul'un etrafında ekolojik turizm. Biz dedik ki bu nasıl bir şey yani? Nasıl ekolojik turizm
tekrar
olacak?
Tekrar hatırlatalım. O bölgede 70 tane göl, gölet... Evet. Bu inşaatların yapılabilmesi için statüsü düşürüldü. Koruma yasalarından faydalanmasın diye statüleri düşürüldü. Su birikintileri haline getirildi ve kurutuldu.
Hı hı. Evet, aynen öyle. Şimdi bu çılgın proje de bunun adı, biliyorsunuz. Bu aslında Boğaz'da ikinci, yani İstanbul'a ikinci Boğaz yapmayı hedefleyen bir proje. Proje yeri birkaç kez değiştirildi ama son günlerde yine gündeme gelmeye başladı. Avrupa yakasını kuzeyden batıya, pardon, kuzeyden güneye ikiye bölecek 400 metre genişliğinde, 25 metre derinliğinde bir kanaldan bahsediyoruz. Yani bunun gerçekleşmesi için de 15 milyar dolar yatırım yapılacakmış. Öyle bir öngörü var.
Hı hı.
Şimdi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı şey diyor. Son aşamaya geldik güzergah çalışmalarında. TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da projeye ilişkin çalışmalar hızlanmış söylenenlere göre. Kanal İstanbul için Panama ve Hollanda'daki kanallarda yerinde incelemelerde bulunulmuş. 100 bin ölçekli planın kabul edilmesinin ardından da 5 binlik planlar hazırlanacakmış. Böyle söyleniyor.
Hı hı. Bu kanal etrafında yeni yerleşim yerleri oluşturulacak. İşte bu eko yerleşim yerleri dediğimiz şey, ekolojik yerleşim yerleri dediğimiz yerleri şimdi söylemeye başladılar. Nüfusta daha öncesinden daha yüksek sayılar ifade ediliyordu. Hı hı. Bir düşüş olduğundan bahsediyorlar. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işte iki yakada 250 ya da 300 ya da 200 bin dağılımlı.
İki önceden şehir, 1 milyon 900 bin olacak.
İki şehir şey olacak. İşte tabii ki parlatılmak için proje şehrin spor ve kültür alanları, alışveriş, fuar merkezleri olacak cümlesinin devamında, ama aynı zamanda buraları ekolojik turizm alanları olacak. Bungalov evler var. Terkos Gölü'nün çevresinde bu amaçla kullanılacağı ifade ediliyor. Doğa turizmi yapılacak deniyor.
Evet.
Yani bu bir şeyi yıkıyorsunuz. Zaten replikası, öyle doğal bir durumu varken burayı yıkıyorsunuz. Daha sonrasında biz buraya işte iki tane bungalov koyduğunuzda
ekolojik turizm yaptık.
Evet, yani onun bütün ekosistemini mahvedip iki tane ağaç ve bir bungalovla ekolojik olduğunu iddia ediyorsunuz.
Evet.
Bu genel bir haline dönüştü aslında. Uygulama maalesef haline dönüştü. Yani bunu sık sık ifade ediyoruz. Çevresel kaygılarımızı, ekolojik kaygılarımızı, iklim değişikliği kaygılarımızı kullanır haldeler.
Aynen öyle.
Onu görmek de gerekiyor. Ve ondan sonra bunları içeren projeler olduğu iddia edilip kabul edilmesi bekleniyor insanlardan.
Parlatmak işte projeyi. Evet. Böyle parlatıyorlar artık. Bu konuda bir hassasiyet oluşmaya başladığı için buradan şey yapıyorlar. Şimdi diyorlar ki 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyormuş. Daha başlamış falan değil ama böyle bir hedef var. Türkiye'nin su varlıklarının ve lignit rezervlerinin de %100'ünü kullanmaktan bahseden o meşhur kalkınma hedefleri de 2023 yılına işaret ediyor, hı hı, hatırlarsanız. Görünen o ki hani 2023 yılı Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olduğu kadar sona giden bir yolda önemli bir milat da olacak.
Hı hı.
Ama dünya ölçeğinde de benzer bir sona doğru gidiyoruz maalesef ve tüm bu gerçekliğe rağmen, bütün bu yaşanan iklim değişikliği ve onu yaratan kalkınma ekonomi modellerine rağmen bunlarda ısrar edenler çoğunlukta bir dünyadan küçük bir haber. Çok da küçük değil aslında, önemli bir şey.
Uzun uzun üstünde konuşmak lazım ama süremiz
maalesef
üzere.
Az.
Bununla bizim kapatalım programı.
Hı hı.
Bu da aslında Kanada. Kanada'nın başbakanı, yani birçok açıdan çok da takdir edilen birisi. Yakışıklı olmasının yanı sıra biliyoruz, liberal, genç, LGBT'yi yanlısı, ekoloji dostu. Ama örneğin şöyle bir açıklamayı çok rahat bir biçimde yapabiliyor. Bizim yeşil enerjimizin kaynağı fosil yakıtlar olabilir diyor.
Yani buna benzer bir şey demiş.
Evet, kısaca resmen özetleyecek olursak buna benzer bir şey söylemiş durumda. Yani
şimdi aslında şöyle demiş, hani bir petrol borularını yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü hani yeşil ekonomiye geçişte bu önemli. Şimdi hem petrol borularını yapacaklar, o petrol dünyada iklim değişikliğinin daha da artmasına neden olacak, hem de yeşil ekonomiye geçmekten bahsedecekler. Bu gerçekten olacak bir şey değil. Şey demiş, hani düşük karbon ekonomisinin tüm Kanadalılar için iyi iş olanakları yaratmasını istiyoruz. Bunun için de temiz ekonomik büyüme ve yeni altyapı inşası alanlarında akıllı stratejik yatırımlar yapmamız gerekiyor. Ama demiş, aynı zamanda zengin doğal kaynaklarımızda düşük karbon enerjisine geçişin kullanmaya devam etmemiz lazım. Evet, yani. Bu ne perdiz, bu ne lahana turşusu.
Değil, evet. Bu hafta da
evet, bunu bitirelim. Şöyle de diyebiliriz, hani göller kurutuluyor, yerine göletler kuruluyor. Nasıl tarım kırsal kesimden bahsediliyor bu durumda? Sulak alanlar, toprak, orman yok ediliyor ve iki denizi birbirine karıştıracak ve öngörülmesi imkansız felaketleri yaratacak bir proje olan o Kanal İstanbul, Çılgın İstanbul projesinin çevresinde nasıl ekolojik turizm yapılacak? Yani bunlar birbiriyle çelişen şeyler. Bu soruların cevabını bilmemiz lazım. Evet.
Şarkımızda
zaman kalmadı galiba. Peki. Ama şarkımızla bitirebiliriz aslında. Kalmamış. Peki. Peki. Bu haftalık bu kadar diyelim.
Hoşçakalın.
Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.